güne bakan.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Güne Bakan'a hoş geldiniz. Programı hazırlayanlar Şule Özçakır, Nilgün Yıldırım, Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Bugün 13 Aralık 2022 Salı, saatimizde 15:07'ye ulaştı ve Güne Bakan'dan sizlere merhaba diyoruz. Çok güzel konu ve konuklarımız var, bakalım neler. Öncelikle Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat yıl dönümünü konuşacağız. Uluslararası Anma Törenleri'ni, yani Şeb-i Arus'u. 7-17 Aralık 2020 tarihleri arasında Konya'da düzenleniyor biliyorsunuz. Şeb-i Arus'un anlamı ve etkinlikleri üzerine söyleşeceğiz. Konuğumuz Konya İl Kültür Müdürü Abdülsettar Yarar olacak. Ve tabii ki Altaylardan Balkanlara uzanacağız. Bu köşemizde kavimler göçü ve Türk tarihinde muhacirat konusunu işleyeceğiz. Her zamanki gibi çok sevdiğimiz değerli hocamız, Gazi Üniversitesi Gaziettin Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık bizlerle olacak. Evet, bu güzel şarkının ardından stüdyomuzdaki en önemli konulardan bir tanesine geldik. O da Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat yıl dönümünü konuşacağız. Telefon hattımızda Konya İl Kültür Müdürü Abdülsettar Yarar var. Hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Allah razı olsun, sizler de iyisiniz.
Sağ olun, sizlere kolaylıklar dileyerek başlamak istiyorum ben. Çünkü bu sene de devam ediyor. 7-17 Aralık tarihleri arasında devam eden Şeb-i Aruz törenleri.
Evet.
Şimdi 749. Vuslat yıl dönümü derken ne kadar zamandır kutlanıyor, ne kadar zamandır özel alanlarda kutlanıyor? Bu konuda biraz bahseder misiniz?
Eyvallah. Öncelikle sizleri ve dinleyenlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Ve Hazreti Mevlana'nın vakti şerifler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola duasıyla sözlerime başlıyorum. Böyle fırsat verdiğiniz için de şükranlarımı sunarım.
Rica ederiz efendim.
Bu yıl Hazreti Mevlana'nın Hakk'a Vuslat'ının 749. yıl dönümü. Türkiye'deki sahne, salon veya modern etkinlikler bağlamında değerlendirecek olursak 85. yıl dönümü.
Evet.
Hazreti Mevlana Hakk'a yürüdükten sonra Osmanlı Devleti sınırlarında yaklaşık 170'e yakın, bugün 18 ayrı ülkede bulunan Mevlevi hanelerde Hazretin Hak'la buluşması, bizim vefat dediğimiz ama onun düğün günü diye nitelediği, sevinçle ifade ettiği vuslatının da her dergahta, her Mevlevi hanede yıllarca yad edildiği bilinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki salon etkinlikleri itibariyle bakınca da 1937 esas alınacak olursa bugün itibariyle 85. yılıdır. Bu yılki etkinliklerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ortaklaşa yaptıkları, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Konya Kültür Müdürlüğü'nün de yürütücülüğünde devam eden bir sürecin içerisindeyiz. Ben Sayın Bakanımıza, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Valimize de bu vesileyle huzurlarında şükranlarımı bir kez daha arz ediyorum. Bugün bir takım hizmetler varsa bunların maddi manevi destekleri büyüklerimizin de himmetleriyle olduğuna inanan bir kardeşinizim.
Evet, Sayın Yarar, araya gireceğim ama çok özür dilerim.
Tabii, buyurun.
Çok önemli katılımlar da oluyor yıllar içerisinde, değişmekle birlikte çok büyük katılımlar oluyor aslında yurt içi ve yurt dışında.
Evet.
Bu noktada herhangi bir sıkıntı çekilmiyor galiba. Çünkü yıllar içerisinde devam eden organizasyon yeteneğiyle de, gelişen organizasyon yeteneğiyle de Konya'nın bu anlamda büyük bir başarısı söz konusu, ne dersiniz?
Sadece Konya'nın değil, Mevlana törenleri aslında kültürel diplomasi bağlamında değerlendirdiğimizde de Türkiye'mizin en eski kültürel etkinliği olarak da ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Her yıl 7-17 Aralık tarihler arasındaki Şeb-i Aruz törenlerine gerek yurt içerisinden gerekse yurt dışından, neyi kastediyorum yurt dışı derken, doğunun en doğusundan batının en batısına kadar, kuzeyden, güneyden, Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan veya Kuzey Afrika'dan, dünyanın çok farklı yerlerinden, az önce birisiyle karşılaştım Mevlana Müzesi'nde, Şili'den gelmiş. Hani derler ya, Şili nere, Konya nere? Hazreti Mevlana Mesnevi isimli eseriyle hakikaten dünya insanlığına verdiği mesajları açısından dikkate aldığımızda ayrıcalıklı bir yere sahip. Bu itibarladır ki sevenleri, onu okuyanlar onun vuslat programlarında büyük bir iştiyakla Konya'ya gelmektedirler. Bizim 7-17 Aralık tarihler arasında yaptığımız etkinliklere baktığımızda 12 başlık altında toplanıyor. Ancak bu 12 başlığın ilk sırada geleni Sema programı, Ayin-i Şerif.
Evet.
Sema programına 7-17 Aralık tarihler arasında akşamları ve gündüzleri, cumartesi, pazar gündüzleri 14 program yapıyoruz. Salonumuz, Mevlana Kültür Merkezimiz bu işi için yapılmış olan bir binaydı, salondu. Dolu dolu geçmektedir. İnsanlar Mevlana'nın türbesinin önündeki meydanda veya Konya'nın caddelerinde adeta bir bayram havasında bu günleri yaşayarak geçirmektedirler. Sema programımızın dışında ise sergilerimiz var, konserlerimiz var, diğer sohbetlerimiz var. Mesnevi sohbetleri başta olmak üzere Mevlana'nın eserlerinden okumalar yapılmaktadır. Biz şu anda Mevlana Müzesi'nin bahçesinde bulunan, bu sene restore ettiğimiz Ahmet Eflaki Türbesi'nde bir mesnevi sohbetindeyiz. Sizi de oradan selamlayarak sözlere başladım.
Ne güzel. Her sene buna benzer yeni yerler açılıyor mu etkinlik alanları, yoksa
evet.
Belli dönemlerde mi ancak mümkün oluyor?
Etkinliklerimizin ana merkezi Mevlana Kültür Merkezi.
Evet.
Ama onun dışında Selçuklu Kongre Merkezimizde konserler var, sergiler var. Yine Konyalıların bileceği Tantavi Han diye bir kültür merkezimiz var. Orada çok önemli sergilerimiz var. İlhak Kütüphanemizde sergilerimiz var. Şehrin muhtelif yerlerine etkinliklerimizi yayarak bu etkinliklerle insanlarımızın daha çok buluşması noktasında gayretlerimiz söz konusu.
Şimdi tabii gelen özellikle törenleri izlemeye gelen, Şeb-i Aruz'u izlemeye gelen herkes için muhakkak bir tane denk gelir diye düşünüyoruz. Çünkü bu arada 14 tane olduğunu belirttiniz. 14 kez gösterinin sergilendiğini belirttiniz.
Evet.
Dolayısıyla muhakkak...
O Sema programının dışında
evet.
Gündüzleri her gün 11'de, 13.30'da, 15'de, 18.30'da gibi farklı saatlerde farklı mekanlarımızdaki etkinliklerimiz var. Gelen misafirlerimiz sadece akşam Sema programına gidip gündüz gidebileceği başka etkinlikleri görünce o da onların iyi ki gelmişiz, burada doya doya kültürü, doya doya Mevlana'yı hissetmeye, anlamaya çalışıyoruz diye mutluluklarını da işitiyoruz.
Evet, dolayısıyla ülke içinden gelenler günübirlik yerine birkaç günde ikamet etmiş oluyorlar aslında Konya'da.
Evet, turizm Konya'nın, açısından da ciddi bir canlılık.
Evet, Konya'nın diğer güzelliklerini de keşfetme şansına sahip oluyorlar. Şimdi tabii Mevlana'yı anlamak lazım aslında biraz.
Evet.
Şeb-i Aruz üzerinden anlamaya gayret edelim isterseniz. Çünkü
evet.
Şeb-i Aruz'un anlamı gerçekten bambaşka.
Evet.
Siz nasıl anlatırsınız Şeb-i Aruz'u dinleyicilerimize?
Şöyle söyleyeyim, hemen sorunuza buradan intikal edeyim. Biz 2016'dan bugüne gelinceye kadar her yılki Şeb-i Aruz törenlerini belli ana başlıklar, mottolar altında yaparak geldik. Birlik vakti dedik, kardeşlik vakti, selam vakti, ikram vakti, ihsan vakti, irfan vakti, bu sene dostluk vakti dedik. Yani her sene üniversitelerimizin, belediyelerimizin, bizlerin yapacağı etkinliklerin ana mottosu belirlenerek o motto çerçevesinde çalışmalar bir araya getirilmiştir. Bu seneki başlığımız veya mottomuz dostluk vakti. Hazreti Mevlana der ki, dost ol da dostu gör. Sen dostluk yap, etrafında dost olanları da görürsün diyerek insanları hepimizde bulunması gereken güzel bir davranışa, bir haslete veya bir erdeme davet ediyor. Şimdi buradan sorunuza intikal edecek olursam, Şeb-i Aruz, Şeb-i Aruz'un kelime anlamının itibariyle baktığımızda düğün gecesi demektir.
Evet.
Hazreti Mevlana, Cenab-ı Hakk'a yönelişinin bu dünyadan öbür aleme göçeceği günü düğün gecesi olarak dostla buluşma, sevgiliyle buluşma olarak nitelendiriyor. Şimdi ölümü bu kadar sevecen hale getiren, ölümü bu kadar içselleştirip kabul edilebilir hale getiren düşünce sahibi dünyamızda ne yazık ki çok fazla yoktur. Hazretler ki benim kabrime, öldükten sonra kabrime gelirken sakın defsiz gelmeyin diyor. Defsiz gelmek gamın, kederin işaretidir. Def ise bir düğüne giderken veya düğün yerlerinde çalınan sazın adıdır.
Evet.
Yani ölümünü bile bir düğün mantığı içerisinde güzelleştirip sevilebilir, kabul edilebilir hale getiren insanın dünyaya bakışına dönüp dostluk kavramından yönelecek olursak hatasız dost arayan dostsuz kalır diyor. Buradan da şuraya gelmek istiyorum. Biz insanlar olarak bir arada yaşarken bir başkasının hatasının listesini yapmak, çetelesini tutmak gibi bir görevle değil de en yakınımızdan bizimle temas halinde olan insanların hangisi, hangi noktada olursa olsun hata yapabilir insanlar. O insanların hatalarını toler edip, bağışlayıp, affedip yarınki davranışlarını hatasız hale insanları kavuşturmanın çabası içerisindedir Mevlana. Bütün anlatılar bu merkezdedir.
Evet. Sayın Yarar, şimdi tabii Mevlana'yı sadece söylemek değil, onu anlamak da önemli. Anlamak için de bilgi sahibi olmak gerekiyor ve Mevlana'yı anlamak, onun hakkında bilgi sahibi olmak için mesnevisini muhakkak okumak, evet, içselleştirmek gerekiyor. Size göre mesleğinin temel felsefesi nedir? Nasıl bir hitabı vardır? Nasıl bir resim ortaya koyar?
Evet. Hazreti Mevlana'nın 5 temel eserinin başında mesnevi gelmektedir. Mesneviye dinle diye başlar size. Bişnev diye başlar. Dinle. Ve örnekler üzerinden düşüncesini anlatır. Ney bir örnektir? Ney aslında tabiatta, sazlıkta yetişen bir kamış türüdür. Ama o kamış alınıp içi temizlenip üzerine delikler açıldığında nefis, herkesin hoşuna giden bir ses veriyor. Buradan hareketle diyor ki, insan denen varlık yeryüzüne yaratıldığı andan itibaren bir takım içinde veya dışında bulunduğun, arzi olarak bulunan yanlış anlayışlardan, yanlış düşüncelerden temizlenirse, bizim tasavvufta insanı kamil dediğimiz yetişkin insan kendisinin davranışlarıyla başkalarına örneklik yapma noktasına gelmiş olan bu insanı hep anlatır durur. Bunun varmak istediği yer, bu ifadeyle varmak istediği yer şudur. Hazreti Mevlana kendini tanımlarken der ki, men bende-i Kur'anem eger candarem, men haki rehi Muhammed-i Muhtarem. Ben Kur'an'ın kulu ve kölesiyim, Muhammed Peygamber'in ayağının toprağının tozuyum. Bugün bizim beğendiğimiz Mevlana olarak hepimizin saygı duyduğu bu şahsiyeti var eden iki unsuru kendisi böyle ifade ediyor. Hem Kur'an hem de Hazreti Peygamber'in öğütleri iyi insan olmaya, iyi insan olarak hayatını sürdürmeyi ortaya koyan prensiplerden meydana gelmektedir. Mevlana'nın da bir ömür boyu insanlara hikayeleriyle, şiirleriyle veya başka ifade ediş biçimleriyle söylemek istediği, insanların hep iyi olması, birbirlerine hoşgörülü davranması, insanların birilerinin bir başkasını ötekileştirmeden ortak zeminde yaşayabilirliklerini artırmaya yönelik bir çabadır. Mevlana'yı veya Mesnevi'yi okurken karşımıza çıkacak olan en temel prensip budur. Hep insanın daha iyi olması, daha iyi noktalara varmasını teşvik eden bir anlatımı vardır.
Peki, son olarak da şunu sorayım. Şimdi tabii muhakkak bir sonraki yılın da programı ve görüşmeleri, onun için yapılacak çalışmalar bittiği andan itibaren başlıyor aslında. Yıl içinde sürekli, evet, devam ediyor. Dolayısıyla özellikle bu törenlerin, anma törenlerinin devamı konusunda daha yeni fikirler var mı? Ortaya koyacağınız gelişmeler var mı? Varsa bunlar nelerdir? Biraz geleceğinden bahseder misiniz?
Elbette. Biz her yılın başında o yılki mottomuzu belirleriz heyetimiz itibariyle. Önümüzdeki Ocak ayı içerisinde gelecek yılın mottosu da belirlenip ona göre çalışmalar başlayacak. Ancak burada bir hususu belirteyim. 2023 yılı bildiğiniz gibi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı.
Evet.
Aynı zamanda 2023 yılı Hazreti Mevlana'nın vefatının da 750. yılı.
Evet.
Onun için 750. yıla yönelik olarak bakanlığımız bu çerçevede hem yurt içerisinde hem de yurt dışında çok ciddi programları planlamakta. Zamanı geldiğinde Sayın Bakanımız bunları umarım kamuyla paylaşacaktır. Şu anda onların ön hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Onun dışında bizim birkaç senedir devam ettiğimiz Mevlana Kültür Merkezi'nde her cumartesi akşamı Konya'ya gelen insanlarımız, misafirlerimiz için sema programları icra olunmaktadır. Bu rutin devam ediyor. Demin de arz etmeye çalıştığım gibi 750. yıl vefatının 750. yılı içinde çok çaplı, çok değişik programlar inşallah Mevlana severlerle insanlarımızla buluşacaktır.
Evet. Peki buradan bizi dinleyen yurt dışından sevgili dinleyicilerimize özellikle Mevlana'yı anlamak için sadece ve sadece Konya'ya gelmek yetmez. Başka şeyler de yapmak lazım. Ya da sadece ve sadece Mesnevi okumak yetmez. Yerinde de onu hissetmek lazım gibi. Neler söylersiniz?
Elbette doğru şeyler söylüyorsunuz. Hazreti Mevlana'yı anlamak ve okumak için bulunduğumuz her mekanı değerlendirebiliriz. Onu okumak sadece bilgi depolamaktan da ibaret olmamalı. Öğrendiğimiz güzel huylar, iyi davranışları, hayatımıza dünyanın neresinde olursa olalım aksettirip güzelliğin hale hale bir yerden bir başka yere uzanarak büyümesine teşvikçi olmalıyız. Çabamız bu istikamette olmalı diyorum ben.
Evet,
yaşamalıyız diyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum size.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.
Konya İl Kültür Müdürü Sayın Abdülsettar Yarar'la Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Şebi Arusu konuştuk.
Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan donmadan akmak ne hoş, ne güzel. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
Aylardan Balkanlara,
efendim stüdyo konuğumuz Sayın Güray Kırpık, Profesör Doktor Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Hakan Bey.
Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyim, teşekkür ederim.
Sağ olun. Nasılsınız? Biz de gayet iyiyiz. Bugün epey güzel konularımız var. Kavimler göçü ve Türk tarihinde muhacirat konusunu konuşacağız. Kavimler göçü deyince tabii kavimler göçü bir öncelikli olgu mu olay mı? Ona bakmak lazım değil mi?
Evet.
Ne dersiniz?
Kavimler daima göç etmişlerdir. Yani aslında bir gerçek, bir olgu aynı zamanda. Göç bir olgudur. Bir olaydır aynı zamanda. Olayın da olguya dönüşmüş ifadesi diyoruz biz buna.
Evet.
Bütün kavimler tarih boyunca göç etmişlerdir. Az veya çok farklı dönemlerde. Sebepleri vardır bunun. Bir yeryüzüne yayılış hikayesi vardır bütün kavimlerin tarihinde. Göç dolayısıyla çoğunlukla tarihi bir gerçeklik. Bunun yanı sıra göç etmemiş kavimler de var mıdır? Az göç etmiş ve çok göç etmiş kavimler vardır. Yani buna göre kıyaslamak gerekiyor. En azından şunu kesinlikle biliyoruz. Mezopotamya, uygarlığın, insanlığın doğduğu yer ve Orta Asya'daki Çinliler de Amerika'daki İnkalar da, Avrupa eski yerli kavimleri de, Afrikalılar da Orta Doğu'dan, Mezopotamya bölgesinden ve Mısır'dan, bu civardan göç ettiler. Anadolu'dan vesaire geçip gittiler. Orta Asya'ya göç edenler de tekrar göç ettiler. Yani gittikleri yerlerde de kavimler, milletler, insanlar göç ettiler. Ve tarih böyle olaylarla dolu. Medeniyetler, kültürler dediğimiz hadise, işte bu göç olaylarının sonucunda bir birikimin sonucu olarak ortaya çıkıyor, etkileşiyor ve kültürse kültürün üzerine başka bir kültür gelerek, üstün bir medeniyetse, üstün bir kültürse buna biz medeniyet diyoruz. Yani medeniyetler kültürleri yutarak kendilerine mal ediyorlar. Bu bizim oldu diyorlar.
Aslında göç olgusunu tabii tanımlarken uygarlık oluşturma noktasına da bakıyoruz. Yani bir zamanda ben baktığımda mesela su çok önemli bir olay uygarlıkların oluşmasında. Yani su olmadan uygarlık olmuyor neredeyse. Bir iki örneği var ama o çok hani günümüz de belki algılanabilir. Ama geçmiş dönemlere baktığımızda kavimlerin ihtiyacı olan ürünlere, temel ihtiyaçlarını en azından giderebileceği, rahat giderebileceği ve bunun yanı sıra da tabii ki savaş gibi, başka olgular gibi etkilerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla göç ve muhaciret olgusunu aynı kefede mi değerlendirmek lazım? Siz nasıl değerlendirirsiniz?
Göçün sebepleri açısından baktığımızda coğrafyalara göre sebepler değişebiliyor. Çoğunlukla bir istilanın sonucunda istilacı bir kavim gelirse onun büyük bir istila, felaket ya da nasıl diyelim siyasi baskısıyla, nüfus baskısıyla başka bir topluluk oradan kaçabiliyor.
Evet.
Aynı zamanda askeri bir baskı tabii bu. Yok olma tehlikesi var. Kültürel anlamda, toplumsal anlamda tamamen ortadan kalkması söz konusu. Siyasi varlığını da kaybediyor ama toplumsal varlığı da kaybolma tehlikesiyle karşı karşıyaysa ve bir savaş halindeyse kaçabiliyor. Bu da dağılmalara sebep oluyor. Bir topluluk topyekun bir tarafa kaçmıyor, birden fazla coğrafyaya kaçabiliyor ve parçalanabiliyor. Nitekim biz Orta Asya'daki göç hadisesini Avrupa'ya doğru veya güneye, kuzeye, doğuya, batıya şeklinde ayırıyoruz. Sadece Avrupa'ya göç etmedi Türkler Orta Asya'dan. Orta Asya'daki siyasi birliğin dağılması hikayesini, tarih olayını defaatle görüyoruz biz. Birçok defa bir siyasi birlik kuruldu, birçok defa dağıldı. Hem Çin için geçerli bu, hem de Türk devletleri için geçerli. Devlet dediğimiz yapı, devlet sözcüğüne baktığımız zaman durağan, yerleşik bir nizamdır. Yani evet, kendi içerisinde de devletler bir dönüşüm, değişim, tekamül dediğimiz şeyleri yaşarlar ama bununla birlikte bir düzendir, bir istikrar vaat eder. Ondan dolayı devlettir. İnişli çıkışları, dönemleri olur devletlerinde. Nitekim biz Türk tarihinin Orta Asya kısmında devletler adına saydığımızda devlet dediğimiz yapılar hangileridir? Toplumsal yapı anlamında devletleşen yapılar var. Bunların başında en eski bilineni Hun Türkleri veya diğer ismiyle Çinlilerin Hisyunknu dedikleri topluluk. Biz Anadolu tarihi açısından, Türk tarihi açısından konuya bakarsak kavimler göçü dediğimiz hadiseyi birçok defa görüyoruz. Ama bunlar içerisinde tarihçilerimizin, dünya tarihçilerinin de tarihe yön verdi dediği bir olay zinciri var. Bu kavimler göçü. Evet. Çünkü kavimler göçü Batı Roma'yı yıkıyor. Batı Roma binlerce yıllık bir devlet. Kavimler göçü çağında Batı Roma'nın tarihçesine baktığımız zaman milattan önce 753'ten milattan sonra 476'ya kadar 1000 yılı geçen bir tarihi var Batı Roma'nın ve Batı Roma yıkılıyor kavimler göçünün sonucunda. En önemli sonuçlarından birisi bu. Bunun yanı sıra Orta Çağ Avrupa feodal yapısı başlıyor. Orta Çağ Avrupa'sında bütün siyasi yapı, dini yapı, toplumsal kavimler yapısı ve Avrupa mozaiği değişiyor. Avrupa'nın bu durumuna, bu çağına biz çok girift, karmaşık, kozmopolit bir çağ diyebiliriz. Çünkü bunu Ostrogotlar şöyle diyelim. Mesela Ostrogotlar Hun baskısıyla Balkanlara indiler.
Evet.
Balkanların ortasında bugünkü Macaristan civarında yaşayan Vizigotlar Gotların batı kolu yani. İspanya taraflarına gittiler. Dinleyicilerimiz anlasın diye günümüz evet, siyasi evet. kavramlarını Hı-hı. kullanıyorum. Fransa'yı, Galya'yı geçerek İspanya'ya ve Endülüs kıyılarına, tarihi ifadeyle Endülüs ifadesini kullandım ve Fas'a kadar gittiler. İspanya'daki Vandallar Afrika'ya gittiler. Afrika'da Berberiler ile bu Vandallar savaştı ve yok oldular. Vandalizm Hı-hı. dediğimiz kavram. Bu Vandallarla ilgili bir kavramdır ve vahşi, göçebe, barbar bir topluluk olarak adlandırılıyordu Roma tarafından Vandallar. Çünkü birçok defa Roma'yı istila edip yakıp yıktılar ve tabii ki pagan bir topluluk olduğu için de Roma'ya göre biraz daha medeni bir toplum olmaktan ziyade yabancı ve göçebe biraz bir toplum.
Göçebe bir savaşçı bir toplum.
Yerli değil, savaşçı. Yamyamlık vesaire gibi özellikleri de var. Yani çok kan dökücü. Tabii böyle bir kavimde kalıcı olamıyor.
Aslında
çabucak
kavimler göçüyle beraber yeniden şekilleniyor. Bütün değil mi bahsettiğimiz bu yeni dünya diye bahsettiğimiz evet. Amerika falan değil ama özellikle Avrupa kısmı.
Hatta Anadolu kısmı.
Anadolu kısmı Anadolu yeniden kısmı. Şekilleniyor.
Hepsi evet. evet. İçinde bulunduğumuz Anadolu tarihi, Balkan tarihi, komşu coğrafyalar açısından Avrupa tarihi, Akdeniz uygarlıklarının tarihi değişiyor. Kültürü değişiyor, siyasi yapısı değişiyor. Bütün bunların gerçekten çok uzun bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Kavimler göçü 375 dolaylarında tarih olarak başladı milattan sonra ama ne zaman bitti? Mesela bitişini tanımlayabilir miyiz diye sorsanız Hakan Bey, ben şöyle diyebilirim. Kavimler göçünün bitiş tarihini koymak hatadır. Çünkü kavimler göçü yaklaşık 1000 yıl devam etti Avrupa açısından. Yani Karadeniz kuzeyinden giden Türk kavimlerinin göçü 1200'lü yıllara
Çünkü
kadar.
Çünkü birbirini hatta, tetikleyen
mesela Cengiz göçler. Han, tabii. Cengiz Han. Tabii. Yani Cengiz Han'ın çocukları, oğlu Batuhan Doğu Avrupa'yı almaya gittiğinde bir göç yaşatıyordu aynı zamanda. Yani Moğol istilası 13. yüzyılda. Dolayısıyla 300'den 13. yüzyıl 1300'lere kadar devam eden bir göç var.
Evet.
Yani Cengiz Han'ı da kattığımızda hatta daha da farklı bir açıklama yapalım buraya anlaşılsın diye. Bu kavimler hangileri? Yani bu evet. 1000 yıllık süreçte hemen tık tık tık sayabilir miyiz hepsini? Evet, hepsi biliniyor. Hepsinin üzerine ayrı ayrı kitaplar, araştırmalar, arkeolojik kazılar, tarih metinleri elimizde bulunuyor, kalıntılar var. Hunlar, yani Batı Hunları diyoruz
İskitler,
biz.
İskitler değil mi?
Hunlardan öncekiler, tabii ki İskitler, Alanlar, bütün bunlar evet. İskit çağının öncesindeki göçleri de saymamız gerekiyor. Yani biz Hunlardan önceki göçleri burada o 1000 yıllık... kavimler göçü dönemine dahil etmiyoruz. Ondan dolayı 375'ten itibaren sayacak olursak Hunlar, Avarlar ve Avarların hemen akabinde gelen ilk kavim olarak kimler var? Macarlar, Bulgarlar, Hazarlar ve ardından ikinci bir dalga daha geliyor. Peçenekler,
evet.
Oğuzlar ve Kıpçaklar,
evet.
Kuman Kıpçaklar geliyor.
Bunların hepsinin bir etkisi var ama değil mi? Birbirini tetikleyen...
Birbirlerini iterek gidiyorlar.
İterek gidiyorlar.
Sürekli gidiyor. Önceden gidenleri, arkadan gelen Kumanlar mesela, en son gelen Kumanlar öndekileri iterek gidiyor. Evet, onlarla biraz karışıyor. Onlarla birlikte yeni bir kültür, yeni bir siyasi yapı da oluşturuyorlar kendi işlerinde ama bu son gelenler devletleşememişler mesela. Peçeneklerin, Oğuzların, Kuman Kıpçakların, bu Balkanlardan gelen, Karadeniz kuzeyinden gelen Türk toplulukları bunlar ama ayrı bir siyasi teşekkül ortaya koyup bir başkent, bir ordu, bir devlet nizamı ortaya koyamamışlar. Göçebe topluluk. Göçebe topluluklarda devlet olmaz mı? Evet, devletsel bir yapı olur ama bu biraz bizim anladığımız modern devletlerin tanımlamasıyla da örtüşmüyor. Yani biraz daha göçebe kültürüne göre bir devlet tanımı. Yani aşiret, boy sistemi var ve bu devletse evet devlettir. Yani boy devleti vardı diye tanımlayabilirsek göçebe usulüne göre bir devlet var. Tabii ki ordusu olduğuna göre, savaştığına göre. Nitekim bu ordu, Peçenek ordusu meşhur Rus knezi, kurucu destansı knez, Sviatoslav'ın ordusunu yenip onu öldürüyor. Yani büyük bir ordu o da. Slavlar ve civarındaki Vareklerden oluşan, Kuzey Avrupa topluluğu olan Varekler ve Slavların birleşmesinden Ruslar oluşuyor. Rus kavmi böyle ortaya çıktı. İşte onların kurucu lideri olan Sviatoslav'ı ilk defa yenen topluluk Peçeneklerdir. Evet. Yani Ruslar hani biz daha
devletleşmedi. Boy devleti diyoruz ama yani o boy devletinden yani çok güçlü bir yapı olduğu
tabii anlaşılıyor. Tabii o boy aslında bir devlet. Devlet yani tabii. Kendi çağına göre tabii. Bir devlet anlayışı. Boy teşkilatı var. Türklerde bu göçebe topluluklarda kendi içinde boylar sistemi var. Boyların beylerinden bir kurul çıkar ortaya. Toy çıkar, meclis çıkar ve o onun başında da en baş hükümdar boy beyi kimse o yönetir. O hanlık sistemidir aslında. Yani Oğuz Kağan'ın sistemi de olan şey neyse burada da var.
Evet.
Nitekim Peçenekler mesela Divan-ı Lügat-ı Türk'te ismi geçen Türk topluluklarından kabul ediliyor. Yani 22 Oğuz boyundan bir tanesi. Hı hı. 24 Oğuz boyu diğer kaynaklarla beraber ismi geçiyor. Yine Kuman Kıpçaklara bakıyoruz. Türklerle akraba diyor. Kimmer'dir bazı yerlerde kaynaklarda ismi şeyin. Kuman Kıpçakların ismi Kimmerler olarak geçiyor. Kimmerler kimler? Kimmerler Urartu çağına kadar ismi bilinen bir Kafkasya kavmi. Orta evet. Asyalı, Sibirya'da evet. Yaşamış. Hazar Denizi'nin kuzeyinde, Kafkasya'da, Karadeniz kuzeyinde Akınlar'da bulunan bir topluluk ve bunlar Kıpçak. Türklerle akraba, Türklerin bir kolu olarak kabul ediliyor. O halde Kıpçak sözcüğüne baktığımız zaman Hindistan'da var, Orta Asya'da var, Karadeniz kuzeyinde var, Mısır'da var. Kıpçak devletini Mısır'da Memluk devletinin ilk kurucusu olan biz İzzettin Aybek tarafından kurulan Memluk devletinin birinci dönemini Kıpçak devleti diye tanımlıyoruz. Devlet-i Memlukiye et Türkiye yani Mısır Memluklu Türk devleti. Devletin ismi bu. Orta Asya'ya Avrupa seyyahları Göktürk çağında Türkiye dediler.
Hmm.
Şimdi düşünün bakın burada kavimler göçünün coğrafyaya ismi nasıl verdirdiğine bakalım. Göktürk çağı 6. yüzyıl. Hunlar, Macarlar ve Avarların göçünden dolayı Doğu Avrupa ve Karadeniz kuzeyi de Türkleştiği için buraya da Bizans kaynakları Türkiye demiş.
Hı hı.
Deşti Kıpçak ismi de aynı şekilde Karadeniz kuzeyinde bugünkü Romanya'dan Kafkasya'ya yani Gürcistan'a kadar olan Kuzey Avrupa ve Karadeniz kuzeyi kısmına Deşti Kıpçak deniyor.
Hı hı.
Kıpçak bozkırı demek bu sözcük. Anadolu'ya 12. yüzyılda Türkiye adı veriliyor. 13. yüzyılda Mısır'a Türkiye adı veriliyor. Dolayısıyla Türkiye adı bir bakıyorsunuz Orta Asya'daydı. Dağılmış, buralara da verilmiş. Yani vatan veya toprağa, yurda, yeni konulan yere yeni isimler veriliyor. Kendi kültürüne göre isim veriyor göçebeler, göçebe topluluklar. Kendi adlarıyla anıyorlar, kendilerine göre bir isim veriyorlar. Coğrafyaya böylece kültürel unsurlarıyla eğer kendine göre teknik unsurları varsa ya da maddi kültürün yanı sıra soyut bir kültür olarak dil, din vesaire gibi bir takım unsurlarını da yerleştirerek ona göre bir şekil veriyorlar. Bunların izlerini hem kültürler içerisinde bu bölgedeki kültürlerde görebiliyoruz. Peçeneklere ait, Kuman Kıpçaklara ait ya da Hunlara ait, Macarlara ait bilgilere bu bölgelerdeki kazılarda, eşyalara vesaire ulaştığımızda ki bugünkü Budapeşte'de de Viyana'daki ve Petersburg'daki Hermitage Müzesi'ndeki arkeolojik buluntular bize bunlara dair çok sayıda bilgi edinmemizi sağlıyor. Runik harflerle metinleri kullanan Peçenek liderleri ya da Hakanları nasıl bir dil kullanıyorlardı? Hiç yazışmıyorlar mıydı mesela değil mi? Bir medeniyet unsuru tabii, olarak tabii. Yazı çok önemli. Ve uluslararası anlaşmaları hangi dilde yapıyorlardı? Görüşmeleri metinlere bağlarken nasıl tercüme ettiriyorlardı? Bunlara dair bilgilere baktığımız zaman Orta Asya'dan beylerin yanında sürekli dil bilen uzmanları, işte bazen dini ve aynı zamanda tıbbi bilgileri olan hekimleri yanlarında taşıdıklarını biliyoruz. Teknik araç gereçlere her zaman ihtiyacı oldu bu kavimlerin. Başta Atilla olmak üzere, Avrupa Hunları olmak üzere siyasi olaylara müdahil olabilecek her türlü teknik devlet enstrümanlarına sahiptiler. Sonraki gelenler de az ya da çok bir beylik kadar devlet unsurlarına sahip oldular. Biz bunları anlıyoruz. Damgaları var mesela buluntular arasında. Mezarlarından çıkan eşyalar var. Bunların içerisinde mesela kapkacak gibi eşyaların üzerindeki yazılara baktığımız zaman Viyana'daki bir buluntuda Peçeneklere ait olduğu bilinen bir kalıntılar silsilesi var. Runik Türk yazıları olduğu kabul ediliyor tarihçiler tarafından. Viyana'daki Peçenek kalıntılarının Peçenek Hakanı'na ait hazine olduğu söyleniyor.
Şimdi merak ettiğim bir konu daha var hocam. Burada tabii ki muhakkak bu kavimler göçünün dünya üzerinde ya da o zamanki eski dünya üzerinde etkileri var. Yani şimdi bu bir güç mücadelesi aynı zamanda gibi gözüküyor. Buradaki evet. temel siyasi ve sosyal etkileri bakımından bugüne yansımaları nasıl değerlendirebiliriz?
Şu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi Balkanlarda ya da Avrupa'daki siyasi temellere baktığımızda yeni kavimlerin ortaya çıkışı ya da yok olmaktan kurtuluşu da bununla ilgilidir. Mesela Balkanlarda Osmanlı Devleti'nin önünün açılmasında Balkanlarda kendiliğinden var olan bu önceden gelmiş Türk topluluklarının önemli katkıları olduğunu belgelerle tespit edebiliyoruz. Çünkü zaten var olan bir topluluk evet. var. Evet, Bizans bunları Hristiyanlaştırmış, asimile etmeye çalışmış, asimile ettiği kadar yapmış ama Hristiyanlaştırsa da Türkçe konuşuyor. Kültürü var ve gelenekleri var. Çok kalabalıklar. Kendi ordusu içerisinde de olsa bunları dönüştürmeye çalışırken Anadolu'ya yerleştiriyor. Selçuklularla komşu yapıyor. Anadolu'daki Oğuzlar yani doğudan gelen Selçuklu Oğuzları Balkanlardan gelen Peçenekler gibi Kuman Kıpçak ya da Oğuz topluluklarıyla Balkanlardan gelen Hunlardan kalan diğer topluluklarla tanışınca kaynaşınca Anadolu'daki nüfus birdenbire dengesi değişiyor ve Bizans buradaki hakimiyetini çabucak kaybediyor. Balkanlarda da benzeri bir şey oldu. Osmanlı ilerlemesi yıldan yıla öyle kilometreler kat ediyor ki Osmanlı fetihlerine bakarsanız buradaki siyasal, sosyal temel dokuya, sosyolojik, tarihsel yapıya yani sosyal tarihe çok iyi bakmamız gerekiyor.
Tabii.
O zaman anlaşılıyor. Yani Osmanlı 1299'da beylik oldu diyoruz ama 1299'da Bulgaristan'da mesela Müslüman Türkler var. Nasıl oldu bunlar? Ne ara gittiler? Değil mi? Bulgaristan tabii, dediğimiz yer
tabii,
neresi?
Tabii.
Karadeniz'in kuzeyinden gelen topluluklar. İçerisinde İdil Bulgarlarından başlayarak Altın Ordu çağında yani Cengiz Han'ın orduları gittiğinde vesaire sürekli bir nüfus akışı olması neticesinde kolayca siyasi tesir elde etme gibi bir sonuç. Bugünkü Avrupa'daki Balkanlardaki işte Kosova'dan Makedonya'ya, Arnavutluğa, Bosna'ya hatta İtalya'nın kuzeyine kadar uzanan sahada hala gittiğinizde çok rahat Türkçe ile gerek Sırbistan'da, Slovakya'da, Çekoslovakya'da hatta Macaristan'da Türk insanının, Anadolu insanının hiç yabancılık çekmeden dolaşabildiğini görürsünüz. Var çünkü birlikteydi. Binlerce yıllık bir doku var orada. Ukrayna'da aynı şey geçerli. Yani Ukrayna'nın başkenti Kiev, işte Sviatoslav'ın tarihi başkenti, başkent olarak kabul edildiğinde Kiev, ki eski Çarlık Rusyası döneminde de üs olarak kullanılıyordu. Kiev'i Batu Han aldığında buraya yerleşmek istedi. Ardından şunu da ifade edelim. Timur, Toktamış Han'ı mağlup ettikten sonra Altın Ordu çağında bütün Rus knezlerini bir araya geleceksiniz ve Moskova Knezliği etrafında bir devlet olacaksınız diyen kişidir. Timur da bir göçebe. Türk Devleti'nin başkanıdır. Aynı zamanda buna da baktığımızda yani Moğol sonrası çağda da aynı coğrafyada iletişim kuruluyor, bağlar kuruluyor ve bu kültürler arasındaki siyasi, sosyal
aslında yapı oluşturuyor.
Günümüze kadar yani şu çok anlamlı bir ifade. Anadolu, Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değildir. Bu anlama geliyor. Yani tarihsel bağ böyle bir şeydir. Evet. Yani Hindistan'a gidiyorsunuz, Hunlar var, Macarlar var, Kıpçaklar var. Hepsi var yani hepsinin bir bağı var.
Evet.
Yani Bulgarlar evet. var biliyor musunuz Hindistan'da?
Çok ilginç, yani ilk defa duydum.
Yani şeyde var, Suriye'de var, Kıpçak dediğiniz zaman Memluklular zaten hepten Kıpçak. Yani Baybars Sultan Baybars'ın kendisi hem evet. Özbek'tir hem Kıpçak'tır. Yani böyle baktığınızda bir kişi değil bu sadece.
Tabii.
Halkın içinde yaşıyor. Ve bir şekilde kendileri isimlerini korumuşlar, kültürlerini korumuşlar. Fark ediliyor da, görünüyor. Aynı şey Balkanlarda, Akdeniz dünyasında söz konusu. Hindistan'da söz konusu. İşte Akhunlardan itibaren devam eden bir kültür var. Kafkasya'da ve Karadeniz çemberinin tamamında biz bu kültürel bağı, siyasi tarih dokusunu nakış nakış görebiliyoruz. Her metrekarede. Baktığınız zaman durduğunuz yerden etrafına bakabildiğiniz kadar bakın bir takım şeyleri benzerlikleri temas halinde görebilirsiniz. Yani insanların evet. üzerinde görebilirsiniz yaşayan halkın veya bir tarihi kalıntıyı ziyaret ettiyseniz kesinlikle görürsünüz.
Evet, o zaman böyle baktığımızda zaten çok önemli bu gerçekten göçler.
Göçler konusu özellikle Türk kavimleri açısından Türk toplulukları önemli. Açısından evet. Kavimleri
devam eden. Çünkü devam eden kuşakları evet. da var. Yani ve bu kuşaklarla birlikte süre gelen bir yapı da söz konusu oluyor. Giderek birbirini etkiliyorlar, tetikliyorlar. Evet. Ama tabii göçlerin en başa dönecek olursak oluşmasındaki en büyük etken yani yeni bir uygarlık kurmak mı yoksa bir savaştan kaçış mı? Onu bir kez daha vurgulayalım isterseniz. Çünkü evet. tam çok güzel anladık. Her yere gidiyor, onu ittiriyor falan ama temel noktası ve sonucu açısından baktığımızda onu bir kez daha özetlemek gerekiyor galiba.
Birinci sebep şüphesiz ki geçim sorunları. Yani insanların bir buhran yaşaması. Bu buhran göç için sosyal bir sorundan dolayı göç diyebilir. Süre giden bir göç varsa bir coğrafyadan, göç veren belde diyoruz oraya. Göç veren denmesinin sebebi de geçimle ilgili sorunlar. Bu geçim sorunlarının sebepleri mümbit bir arazi olmayabilir. İklim sorunları vardır ve nüfus artmıştır. Yeterli gelmiyordur o coğrafya, taşmıştır. Artık nüfus fazladır ve göç veriyor. Göç veriyor, göç veriyor. Nüfus artıyor ve göç veriyor. Bu bir tabii bir süreç. İkincisi ani gelen bir felaket, büyük bir tabii afet ve veya istila, askeri bir istila altında kalması bir toplumun göç ve dağılma sebebi olarak en çok karşımıza bunlar çıkıyor. Türk tarihinde en çok göç eden Türk topluluğu kimdir, hangisidir diye sorulacak olursa bir Oğuzlar. En çok dağılmışlardır. En çok neden? Göç etmişler. Oğuzlar yani Türkler evet, içinde Oğuzlar evet. kolu. Yani Anadolu'ya pek gelmiş. Tabii Karadeniz kuzeyine tabii. gitmiş. Bir bakıyorsunuz Mısır'a, Doğu Akdeniz'e her yere gitmiş. Yani Hindistan'da da var. Asya'da da kalmış Oğuzlar. Her yerde varlar. Hı. Uygurlar çok fazla göç etmişlerdir. Kıpçaklar bile. Yani Kıpçaklar da çok fazla göç etmişlerdir. Ve üç kıtada da varlar. Evet. Bu üçü de var. Sonuç olarak mesela Cengiz Han'ın da bütün bürokrasi takımı Uygurlardan oluşuyor. O da göçebe bir devletin başkanı. Çin'den Avrupa'ya kadar düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani Atilla'nın geldiği yer, doğduğu yer işte Volga Nehri'nin kenarı, soluğunu aldığı yer Galya. Evet. Ya Fransa. Orada en büyük savaşını veriyor. Batı Roma'nın yıkılışını başlatıyor orada.
Evet.
Ve tabii yanına aldığı kavimler bütün Slavlar, Cermenler, bütün kuzey kavimlerini Avrupa'nın toplamış, hepsinin baş kumandanı olarak savaşıyor. Türkler de az kalıyorlar. Yani aslında Galya Savaşı'nda, Batı Roma'ya karşı yapmış olduğu Galya Savaşı'nda Atilla bütün Avrupa'nın kumandanıdır. Onlar adına savaşıyor yani.
Evet, evet.
Böyle tabii. bir şey. Göç böyle bir bir takım sebeplerle oluyor. Önüne katılan toplulukları da tamamen göç ettiriyor. Avrupa'daki siyasi yapı tabii bir şekilde siyasi sonuçlarıyla beraber değişti. Toplumları, siyaseti belirledi. Avrupa'da artık bir papalık çağı ve orta çağ, Avrupa çağı başladı Atilla'dan sonra. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Evet. Gerçekten çok güzel, çok güzel açıkladınız. Günümüzde de böyle bir fotoğraf önümüze geldi.
Günümüzdeki göçler de aynı sebeplerle yani bakıyorsunuz değil tabii, mi? Tabii bugün de. İşte fakirlik başlarsa göç başlıyor bir ülkede.
Tabii
doğru. Yani neden Afganistan Türkiye'ye göç veriyor? Neden insanlar kaçak bir şekilde Avrupa'ya gitmeye çalışıyor? Tabii. Aç kalmış, vatanından tabii. yurdundan olmuş, felaket gelmiş başına. Şöyle ya da böyle afet gelmiş, savaş nedeniyle olabilir. Başka bir şekilde sıkıntılar içinde insanlar ve nüfus artmış. Gerçekten bir sosyal buhran var.
Evet.
Bu böyle.
Evet. Hocam peki şununla tamamlayalım. Özellikle tabii Orta Asya temel. Alınıyor galiba bizim bahsettiğimiz bütün bu konularda.
Evet, o merkezde. O
merkez demek ki Orta Asya'da da hakikaten etkileyecek çok önemli bir gelişme oluyor. Yani tabii. ya iklim gelişmesi bahsettiğiniz gibi ya başka bir felaket oluyor. Dolayısıyla bugün açısından da mesela baktığımızda tüm dünya artık küresel bir yapı. Ama iklim değişikliklerini görüyoruz mesela farklı farklı yerlerde. Şimdi hemen aklıma geldi Grönland diyoruz. Aslında yani işte yeşil bir ülke olarak adlandırılan Grönland bir buz ülkesi yani.
Evet.
Dolayısıyla hani oradan göçlerin sebebi de anlaşılıyor belki. Bugün açısından bakarsak gerçekten Orta Asya göçleri dünyayı size göre nasıl etkilemiştir?
Dünyanın bugünkü nüfus dağılımından başlayarak siyasi dağılımını etkilemiştir. Hatta dini kültürel yapısını da etkilemiştir. Çok daha makro planda tarihçilik açısından da ben özel bir şey söyleyeyim. Orta çağı başlatan ve sona erdiren bir kavimler göçünden bahsedebiliriz. İşte Hunlar orta evet. çağın başlangıcı kabul ediliyor.
Evet.
Ve Doğu Roma'nın yıkılışı olan Osmanlı'nın kuruluşu ve Fatih.
O da bitişi. O
yeni çağların başlangıcı evet. kabul ediliyor.
Ya bir çağ aslında değil
mi? Çağlar çağ açıp çağ kapatan kavimler göçü böyle bir şey yani.
Evet.
Aslında orta çağları bitiren de kavimler göçü oluyor bu yönüyle bakarsak. İşte Selçuklu'nun, beyliklerin gelmesi ve İstanbul'un, Batı Roma'nın yanı sıra Doğu Roma'nın da yıkılışı aynı şeydir. Bir taraftan da Atilla'nın döneminde bir şeyi hemen unutmayalım. Atilla zaten Bizans'ı almak istedi. Doğu Roma'yı da almak istedi. Canını kurtarmak için imparator iki defa çok büyük vergiler verdi. Hem tamam. aylık vergi hem savaş tazminatı hem yıllık vergi.
O yüzden de daha ileriye gitti. Tabii. Yani geçerek gitti.
Batı'ya
yani.
Yöneldi.
Batı'ya yöneldi.
Yani o kuvvetini Batı'ya verdi.
Evet.
Öyle olunca Batı Roma gitti.
Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten çok güzel bilgiler paylaştınız bugün yine bizimle. Altaylı'dan evet. Balkanlara köşemizde. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi. Profesör Doktor Sayın Güray Kırpık bizimleydi. Sağolunuz. Göç ve muhaceret olgusu ve Orta Asya'dan göçleri konuştuk. Bunun içerisinde Hun, Avar, Macar, Bulgar, Hazar ve Sibir göçleri, Peçenek, Oğuz ve Kıpçak göçlerini değerlendirdi. Siyasi ve sosyal etkileriyle kavimler göçünde konuşmuş olduk. Bugün için sizlere veda etme zamanımız da geldi. Sizlere hoşçakalın diyoruz. Program yapım ekibimiz Şule Özçakır, Nilgün Yıldırım, Mustafa Çamlıca. Teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Yarın yine Göre Bakan'da buluşmak için sizlere veda ederken yarına da davet ediyoruz. Hoşçakalın.
Güne Bakan.